12. ayrım. Ricky silkindi ve köşede bir taksi çağırdı. Taksi şoförünün telaffuz edilmeyecek kadar zor bir ismi vardı ve garip Orta Doğu müzikleri çalan bir radyo istasyonu dinliyordu. Bir kadın vokalist tempo değiştikçe dalgalanan tiz ve yüksek sesiyle ağıt yakıyordu. Yeni bir şarkı başladığında sadece hız değişiyordu. Öten vokaller aynıydı. Hiçbir tanıdık kelime çıkaramıyordu ama şoför direksiyona hafifçe vurarak zevkle ritim tutuyordu. Ricky adresi verince şoför homurdandı ve trafiğin içine doğru gazladı. Ricky bir anlığına bu adamın arabasına kaç kişinin bindiğini merak etti. Plastik bölmenin arkasındaki adamın yolcuları hayatlarının en mühim olaylarına ya da adeta dakikalarına götürüp götürmediğini bilmesinin imkanı yoktu. Şoför kavşakta bir iki kez kornasını yumrukladı ve tek kelime etmeden Ricky'yi kalabalık caddelerden götürdü. Avukat ofisinin bulunduğu yan yolu büyük, beyaz bir kamyonet tıkamıştı ve arabaların yanından zar zor geçebilecekleri kadar yer bırakmıştı. Üç ya da dört iri yarı adam gösterişsiz ve ne olduğu belirsiz bir ofis binasının ön kapılarından girip çıkıyorlardı. Kahverengi karton kutular, bazen mobilya parçaları, masa ve sandalyeler, koltuklar taşıyorlardı ve bunları kamyonete yüklemek için dikkatlice çelik bir rampadan çıkıyorlardı. Yan taraflarında duran ve güvenlik rozeti taşıyan ceketli bir adam hammalların ilerlemelerini gözetliyordu. Oradan tesadüfen geçenleri varlığının tek sebebini açıkça ortaya koyan bir uyanıklık ve bu amaca uyan bir sertlikle süzüyordu. Ricky taksiden indi, kapıyı kapatır kapatmaz taksici gazlayıp gitti ve Ricky ceketli adama yaklaştı. ''Ben Bay Merlin diye birinin ofisini arıyorum. Kendisi avukat.'' ''Altıncı kat, en üst katta.'' dedi ceketli adam. Nakliyecilerin geçişlerinden gözünü ayırmadan. ''Randevunuz var mı? Yukarısı çok yoğun. Taşınma filan. Taşınıyor mu?'' Ceketli adam işaret etti. ''Gördüğünüz gibi.'' dedi. ''Kariyerlerinin doruğuna ulaşıyorlar. Büyük paralar kazanıyorlar. Yukarı çıkabilirsiniz ama taşıyıcıları engellemeyin.'' Asansör vızıldıyordu ama neyse ki fon müziği çalmıyordu. Kapılar 6. katta açılınca Ricky avukatın ofisini hemen gördü. Pat diye bir kapı açılıverdi. İki adam bir masayla savaşıyordu. Masayı kaldırıp açısını değiştirerek kapıdan geçirmeye çalışırlarken kot pantolon, spor ayakkabı ve özel tasarım bir tişört giyen orta yaşlı bir kadın onları izliyordu. ''Bu benim masam. Kahretsin. Üzerindeki her çiziği ve lekeyi ezbere biliyorum. Oraya yeni bir masa koyacaksınız ve bana başka bir tane daha alacaksınız.'' Hammallardan ikiz kaşlarını çatarak durdular. Masa milimetrik bir farkla kapıdan kaydı. Ricky adamların arkasına baktı ve içerideki koridorda üst üste yığılmış kutular, boş kitaplar, masalar ve taşınmak için bir araya toplanmış ve her zamanki yerlerinden kaldırılmış tüm eşyaları gördü. Ofisin içinden gümbürtü sesleri ve küfürler geliyordu. Kot giyen kadın, koyu kumral aslan yelesi saçlarını kendini belli eden büyük bir sinirle sallayarak kafasını geriye doğru attı. Düzeni seven ve taşınmanın getirdiği geçici kargaşanın neredeyse acı verdiği bir kadına benziyordu. Ricky hızla yanından yürüdü. ''Bay Merlin'i arıyorum.'' dedi Ricky. ''Buralarda mı?'' Kadın hemen değişti. ''Müvekkil misiniz? Bugüne verilmiş hiçbir randevumuz yok. Taşınıyoruz.'' ''Bir anlamda.'' diye yanıtladı Ricky. ''Peki.'' dedi kadın katı bir şekilde. ''Nasıl bir anlamda oluyor bu?'' ''Adım Doktor Frederick Starks. Bay Merlin'le konuşacaklarımız olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Kendisi burada mı?'' Kadın biraz şaşkın baktı. Ardından kafasını sallayarak memnuniyetsizce gülümsedi. ''Bu hatırladığım bir isim. Ancak Bay Merlin bu kadar çabuk ziyarete geleceğinizi tahmin etmiyordu. Gerçekten mi?'' dedi Ricky. ''Ben böyle bir durumda tam tersini düşünürdüm.'' Bir elinde lamba ve öbür kolunun altında kitap dolusu bir koli taşıyan başka bir hamal çıkınca kadın duraksadı. Kadın hamala döndü ve ''Bir tur bir eşya, çok taşırsan bir şeyler kırılır. Bunlardan bir tanesini indir ve diğeri için bir kere daha gel.'' dedi. Hamal afallamış görünüyordu, omuz silkti ve pek de nazik olmayan bir biçimde lambayı yere bıraktı. Kadın tekrar Ricky'ye döndü. ''Gördüğünüz gibi kötü bir zamanda geldiniz doktor.'' Tam kadının onu kovacağını düşünürken 30'larının başında biraz kilolu ve hafif keli açılmış, ütülenmiş bol bir haki pantolon, özel tasarımlı spor bir gömlek ve aşırı parlatılmış püsküllü makosen ayakkabı giyen genç bir adam ofise girdi. Çok merak uyandırıcı bir görüntüydü. Çünkü ağır kaldırmak ve taşımak için biraz fazla şıktı. İşleri yönetmek içinse yeterince şık değildi. Giydiği kıyafetler gösterişliydi ve bu görüntüyü de veriyorlardı. Gerçekte resmiyetsiz koşullarda bile bir şekilde katı kurallarla yönetiliyordu. Ricky'nin gördüğü kadarıyla adamın rahat kıyafetleri onu rahatlatacak değildi. "Ben Merlin," dedi adam cebinden katlanmış bez bir mendil çıkartıp. Elini Ricky'ye doğru uzatmadan önce ellerini silerek. "Etraf doğal olarak dağınık, kusura bakmazsınız. Toplantı odasında biraz konuşabiliriz. Mobilyaların çoğu hala orada. Tabii ne kadar süre daha orada kalacağı belli değil." Avukat kapıyı doğru işaret etti. "Not almamı ister misiniz Bay Merlin?" diye sordu kadın. Merlin kafasını salladı. "O kadar uzun kalacağımızı sanmıyorum." Ricky kiraz ağacından yapıldığı belli masa ve sandalyelerin olduğu bir odaya götürüldü. Odanın arka kısmında kahve makinesinin, sürahi ve bardakların olduğu bir sehpa vardı. Avukat bir koltuğa işaret etti ve ardından kahve makinesini incelemek için makinenin yanına gitti. Ricky'ye dönüp omuz silkti. "Özür dilerim doktor," dedi Merlin. "Kahve kalmamış. Su sürahisi de boş görünüyor. Size bir şey ikram edemeyeceğim." "Sorun değil," diye karşılık verdi Ricky. "Buraya susadığım için gelmedim." Bu karşılık avukatı gülümsetti. "Hayır, tabii ki bu yüzden gelmediniz," dedi. "Ama size nasıl yardımcı olabileceğimden emin değilim." Merlin sıra dışı bir isim diye böldü Ricky. "İnsana bir çeşit büyücü olup olmadığınızı düşündürüyor." Avukat tekrar sırıttı. "Benim mesleğimde Doktor Starks, benimki gibi bir isim avantajdır. Müvekkiller sürekli silindir şapkadan ünlü tavşanı çekip çıkartmamızı istiyorlar." "Peki bunu yapabiliyor musunuz?" diye sordu Ricky. "Ne yazık ki hayır," diye cevapladı Merlin. "Sihirli değneğim yok. Ama öte yandan karşı tarafın tereddütlü ve dik kafalı tavşanlarını tuhaf bir biçimde şapka gibi sakladığı her türlü delikten çıkarmayı başarıyorum. Tabii ki bunu büyü güçlerimden çok yasal evraklara ve emirlere dayanarak yapıyorum. Belki de bu dünyada bunlar aynı anlama geliyordur. Bazı davalar adaşımın yaptığı büyü ve lanetlerle aynı şekilde işliyor." "Peki taşınıyor musunuz?" Avukat eğildi ve bir çekmeceden el yapımı deri bir kartvizitlik çıkardı. İçinden bir kartvizit alıp masanın üzerinden Ricky'ye uzattı. "Yeni iş yerim," dedi kaba olmayan bir biçimde. "Başarı büyüme gereksinimini beraberinde getiriyor. Yeni ortaklar alıyorum. Dinlenmeye ihtiyacım var." Ricky karta baktı. "Adres şehir merkezindeydi. Ben duvarında asılı postlardan biri mi olacağım?" Merlin memnuniyetsiz olmadığını belirten bir şekilde sırıtıp kafa salladı. "Muhtemelen," dedi. "Hatta bu gayet olası. Aslında sizinle konuşmamam gerekiyor doktor. Özellikle de avukatınız olmadan." "Neden avukatınıza beni aratmıyorsunuz? Kanun dışı sigorta poliçenizin üzerinden geçebiliriz." "Sigortalısınız değil mi doktor? Bu konuya dahil olan herkes için en hızlı ve en az zararlı şekilde bir anlaşma sağlayalım." "Ben sigortalıyım, ancak müvekkilinizin uydurduğu şikayet kapsadığından şüpheliyim. Onlarca yıllık sigorta anlaşmasını okumamı gerektirecek bir nedenimin olmadığını düşünüyorum." "Sigortanız yok mu? Bu kötü. Bu arada uydurmak itiraz edebileceğim bir kelime." "Müvekkiliniz kim?" diye böldü Ricky aniden. Avukat kafasını salladı. "Kendisinin ismini deşifre etme konusunda hala serbest değilim. İyileşme sürecinde ve..." "Bunların hiçbiri gerçekte olmadı," diye kesti avukatın sözlerini. "Hepsi hayal ürünü, uydurulmuş. Hiçbir kelimesi doğru değil. Gerçek müvekkiliniz başka biri değil mi?" Avukat duraksadı. "Size müvekkilimin gerçek olduğunu temin ederim," dedi. "Şikayetler de öyle. Bayan X çılgına dönmüş genç bir bayan." "Neden ona Bayan R diye hitap etmiyoruz?" diye sordu Ricky. "Rumpelstiltskin'in R'si. Bu daha uygun olmaz mı?" Merlin biraz kafası karışmış gibi görünüyordu. "Aklınızdan geçenleri takip edebildiğimden emin değilim doktor. X, R, her neyse. Asıl konu bu değil sanırım." "Doğru. Konu başınızın ciddi şekilde belada olması. Doktor Starks. Ve buna güvenin, bu sorunu bir insanın isteyebileceği mümkün olan en hızlı biçimde başınızdan atmak isteyeceksiniz. Eğer dava açarsam işte o zaman zararlı çıkacaksınız. Pandora'nın kutusu doktor. Bütün kötülükler ortaya dökülecek. Her şey devlet arşivlerinde yer bulacak. Suçlamalar ve tekzipler ki benim deneyimlerime göre itirazlar suçlamalarla aynı etkiyi yaratmıyor. Öyle değil mi? İnsanların aklında kalan itirazlar olmuyor. Değil mi? Avukat başını salladı. Hiçbir zaman hiçbir hastamın güvenini bu suçlamada söylediği gibi kötüye kullanmadım. Bu insanın var olduğuna bile inanmıyorum. Böyle bir hastanın bende hiçbir kaydı yok. Bu durum biraz fazla mükemmel görünüyor doktor. Umarım bu konuda %100 eminsinizdir. Çünkü konuşurken avukatın sesi bir oktav indi ve her bir kelimenin tonlaması jilet gibi keskinleşti. Neredeyse son 10 yıldır tedaviye gelen tüm hastalarınızla yapacağım görüşmeleri, münakaşa ettiğiniz her bir meslektaşınızla yapacağım konuşmaları ve hayatınızın, ki Aziz gibi yaşamış olmanız için dua etseniz iyi olur, her bir noktasını araştırmayı ve elbette o koltuğun arkasında geçirmiş olduğunuz her bir saniyeyi incelemeyi bitirdikten sonra müvekkilimin var olup olmaması tam anlamıyla konuyla ilgili olmayacak. Çünkü ne hayatınız ne de itibarınız kalacak. Hiçbiri kalmayacak. Ricky karşılık vermek istedi ama veremedi. Merlin gözlerini dikip Ricky'ye bakmaya devam etti. Kılı bile kıvırdamıyordu. Hiç düşmanınız var mı doktor? Ya sizi kıskanan meslektaşlarınız? Bunca yıl içinde tedavilerinden pek memnun kalmayan hastalarınız olduğunu düşünüyor musunuz doktor? Bir köpeğe hiç tekme attınız mı? Ya da Cape Cod'da bulunan yazlık evinizin önünde arabanızın önüne sincap koştuğunda fren yapmadığınız oldu mu hiç? Merlin yine gülümsedi. Ancak gülümsemesi bu defa edepsizleşmişti. O yeri önceden öğrendim dedi. Ormanın kenarında bahçeli ve biraz da okyanus manzaralı çok güzel bir çayırlıkta hoş bir çiftlik evi. 12 dönüm. 1984 yılında kocası yeni vefat eden orta yaşlı bir kadından satın aldınız. Bu alışverişinizde yas tutan taraftan bir nevi yararlandınız. Ne dersiniz doktor? Mülk değerinin ne kadar yükseldiğine dair bir fikriniz var mı? Eminim vardır. Doktor Starks, size sadece bir, fazla değil sadece bir şey söylememe izin verin. Müvekkilimin suçlamalarında en ufak bir doğruluk payı olsa da olmasa da bu iş daha bitmeden o mülke ben sahip olacağım. Ve dairenize sahip olacağım. Chase'deki banka hesabınıza ve henüz para çekmediğiniz Dean Witter'daki emeklilik hesabınıza ve aynı borsa firmasıyla tuttuğunuz mütevazi hisse senedi portföyünüze sahip olacağım. Ama yazlıktan başlayacağım. 12 dönüm. Bence parselleyip çok para kazanabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz doktor? Ricky avukatı dinlerken için için yandığını hissetti. Bunu nasıl biliyor diye söze başladı kendinde güç bulamayarak. Bilmeyi meslek ediniyorum diye kesti Merlin hızlıca. Eğer istediğim bir şeye sahip olmasaydınız umurumda olmazdı. Ama sizde var ve inanın bana. Çünkü avukatınız da aynını söyleyecek, savaşmaya değmez. Dürüstlüğüm kesinlikle buna değer diye karşılık verdi Ricky. Merlin tekrar omuz silkti. Şu anda tam olarak anlamıyorsunuz doktor. Dürüstlüğünüzü az çok nasıl muhafaza edebileceğinizi anlatmaya çalışıyorum burada. Siz akılsızca bunun doğru veya yanlış olmak hakkında olduğuna inanmaya tercih ediyorsunuz. Yalan söylemektense doğruyu anlatmak. Bu sözlerin sizin gibi emektar bir psikanalistten gelmesini ilginç buluyorum. Gerçekler şaşırtacak kadar hakiki ve net biçimde duyduğunuz bir şey midir? Yoksa gerçekler gizlenmiş, kapatılmış ve her tür psikolojik ağırlıklarla üstü örtülmüş, bir kez tanımlandığında güvenilmez ve anlaşılmaz mıdır? Gerçekler asla tam olarak siyah ya da beyaz değillerdir. Daha çok gri, kahverengi ve hatta kırmızı tondadırlar. Mesleğinizin telkin ettiği de bu değil mi? Ricky kendini aptal gibi hissediyordu. Avukatın sözleri, rakiplerin denk olmadığı bir boks maçında yenilen nice yumruklara benzer ağır darbeler indiriyordu. Derin bir nefes aldı. Ofise gelerek aptallık ettiğini ve en akıllıca hareketin hemen çıkıp gitmek olduğunu düşünüyordu. Kalkmak üzereydi ki Merlin ekledi. Cehennem birçok farklı biçimde olabilir Doktor Starks. Beni de bunlardan biri olarak düşünün. Söylediklerini tekrarla dedi Ricky. Ama hatırladığı şey Virgil'in ona ilk görüşmesinde söylediğiydi. Ricky'ye onu cehenneme götürecek olan kılavuz olduğunu söylemişti ve isminin geldiği yerde orasıydı. Avukat gülümsedi. Arthur zamanında dedi, karşı tarafı ölçüp tartarak belirgin şekilde eksikliğini bulmuş bir adamın özgüveniyle ve hoşnut bir biçimde cehennem her türlü insanın aklında çok gerçekçiydi. Hatta eğitimli ve bilge insanların bile. İblislere, şeytanlara, kötü ruhların ele geçirdiklerine ve benzer ıvır zıvıra derinden inanıyorlardı. Tanrı'ya daha az saygı gösterenleri bekleyen ateş ve sülfürün kokusunu alıyorlardı. Cehennemde yanmanın ve ebedi işkencelerin, kötü yaşanan hayatların mantıklı sonuçları olduğunu düşünüyorlardı. Günümüzde işler daha karışık, öyle değil mi doktor? Kızgın bir cehennemde alevli moşalarla ıstırap çekeceğimize ve ebediyen lanetleneceğimize gerçekten inanmıyoruz. Peki onların yerine neyimiz var? Avukatlarımız. Hayatınızı kolaylıkla o sanatçıların ortaçağ görüntüsünü andıran tablolarına dönüştürebilirim. Sizin istediğiniz kolay çıkış yolunu seçmek doktor, kolay yolu. Şu sigorta poliçenizi tekrar kontrol edin. Konferans odasının kapıları tam o anda açıldı ve iki hamal girmeden önce duraksadılar. Bu mobilyaları şimdi çıkartmamız gerekiyor dedi adamlardan bir tanesi. Kalanlar bunlar sayılır. Merlin ayağa kalktı, sorun değil. Sanıyorum Doktor Starks da gitmeye hazırlanıyordu. Ricky de ayaktaydı. Başını salladı. Evet öyle. Avukatın kart vizitine baktı. Avukatım size burada mı ulaşacak? Evet. Tamam dedi. Ve siz müsait olacaksınız. Size uygun bir zamanda doktor. Bunu bir an önce halledecek kadar akıllı olduğunuza inanıyorum. Değerli tatilinizi benim için kaygılanmakla ziyan etmeyi hiç ama hiç istemezsiniz. Değil mi doktor? Tatil planlarından avukata hiç söz etmediğinin farkına varmış olsa da Ricky cevap vermedi. Sadece kafasını salladı, döndü, dönüp ardına bir saniye bile bakmadan ofisten çıktı. Ricky taksiye bindi ve şoföre Plaza Otel'e götürmesini söyledi. En fazla 12 blok ötedeydi. Ricky'nin aklından geçenler için en iyisi buydu. Taksi şehir taksilerine has bir biçimde şehrin içinden süratle geçti. Aniden gazlayarak, kayarak, frenleyerek, şerit değiştirerek, trafiğin içinden slalomla geçerek, düzenli, sakin ve yolculuk süresinden ne daha çok ne daha az bir sürede öne doğru yalpaladı. Ricky şoförün camdaki kimliğine baktı ve bu da beklediği üzere anlaşılmayan yabancı bir isimdi. Arka koltukta otururken Manhattan'da taksi bulmanın bazen ne kadar zor olduğunu düşündü. Avukatın ofisinden sarsılmış bir halde çıkarken bu taksinin orada bekliyor olması şaşırtıcı değil miydi? Sanki onu bekliyormuş gibi. Şoför taksiyi otelin önündeki kaldırıma sertçe çekti. Ricky plastik bölmeden biraz para sıkıştırıp taksiden indi. Kapı görevlisini görmezden geldi, merdivenlerden yukarı sıçradı ve dönen kapılardan geçti. Otel lobisi insanlarla dolup taşıyordu. Ricky değişik topluluklar, turist grupları, bagaj yığınları ve aceleyle koşturan karşılama görevlilerinin arasından hızla geçti. Palm Court'a çıktı. Restoranın uzak bir köşesinde duraksadı. Bir süre menüye baktı. Ardından öne doğru abanarak sindi ve koridora doğru yöneldi. Gereksiz yere dikkat çekmemek için mümkün olan en uygun hızla hareket ediyordu. Hareketleri otelde kalan birinden daha ziyade trene geçken bir adam gibiydi. Doğrudan otelin Central Park'a giden güney çıkış kapısına yöneldi. Kapılardan geçip sokağa çıktı.